2021 senesinde yayınlanan gazetelerden birinde kardeşlikle ilgili özlü sözler vardı. Bunlar moralin bozuk olduğunda kardeşin nefes almanı sağlar ya da zaman kardeşliği eskitmez ya da kardeş hayata 1-0 önde başlamak demek gibi sözleri de içeriyordu. Peki gerçekten bu kadar yakın doğası olan bir sosyal ilişkide eğer ebeveynlerimiz kardeşleri ayırıyorsa, onlara farklı davranıyorsa gelişimde neler oluyor? Bu bölümde bunu konuşacağız.
Emre babam öbür tarafa küçük tekerlekleriyle.
Merhabalar, Ekini Büyütmek podcast programının bölümünde çok değerli bir konuğum var. Huri Gül Bayram Gülaç'tı. Huri Gül hoş geldin, nasılsın?
Merhaba hocam, hoş buldum. Siz nasılsınız? İyiyim
ben. İyiyim, iyiyim. Çok teşekkürler. Huri Gül hocam Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden ve doktorası da ODTÜ'den. Huri Gül hocam kısaca kendini sen tanıtırsan daha sevinirim.
ODTÜ Psikoloji bölümünden mezun oldum. Daha sonrasında yine ODTÜ'de yüksek lisansımı gelişim psikolojisi alanında tamamladım. Yine hiç ara vermeden doktora eğitimime devam ettim gelişim psikolojisi alanında ve bu sene de mezun oldum. Şu anda da halihazırda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde araştırma görevlisi doktor olarak çalışmaya devam ediyorum.
Harika, harika. Şimdi daha önce de konuştuk. Çok çok ilginç bir araştırma konusu bence. Differential treatment denen ebeveynin farklılaşan yaklaşımı, değil mi?
Evet.
Biraz bu kavramı açalım dinleyenlerimiz için. Ebeveynin farklılaşan yaklaşımı ne demek?
Başak hocam, ebeveynin farklılaşan yaklaşımı aslında annenin, babanın bir çocuğuna diğer çocuğundan daha farklı davranması veya daha farklı bir yaklaşım sergilemesi olarak tanımlanabilir. Bunu biraz daha açacak olursak aslında daha çok toplumda anne babanın bir çocuğuna daha yanlı davranması, bir çocuğunu diğerinden kayırması olarak da tanımlayabiliriz. Ve bu farklılaşan yaklaşım anne babanın çocuğuna yönelttiği farklı bir yaklaşım tarzı da olabilir. Çocukların algıladığı kardeşleriyle kendilerine annelerinden, babalarından farklı bir yaklaşım olarak da tanımlayabiliriz.
Ha, çok güzel. Yani aslında bu kayda geçmeden konuşmuştuk. Mesela kardeş kayırma ya da anne baba yanlılığı olarak da o zaman literatürde geçtiği haliyle anneden ya da babadan ya da ikisinden de algılanabiliyor mu?
Evet, evet. İkisiyle ilgili de çalışmalar var. Anneden ve babadan farklı da olabiliyor anne ile baba birbirinden. Ama çoğunlukla literatürdeki çalışmalar tabii ki annenin farklılaşan yaklaşım üzerine yoğunlaşmakta.
Peki Huri Gül hocam, şunu çok merak ediyorum. Aslında belki pratik dünyadan örnekler vermek gerekse. Yani en az iki çocuğu olması gerekiyor herhalde bir ebeveynin.
Evet.
Bir şey olması için, ama daha kalabalık bir aile de olabilir. Bunu çocuklar açısından biraz nasıl deneyimler olduğunu biraz daha belki örneklendirebiliriz. Yani işte kayırılan ya da daha işte yanlı ama olumlu olarak davranılan bir kardeşle daha az kayrıldığını düşünen bir kardeş mesela. Nasıl örnekler üzerinden anlatabiliriz? Ve ikinci sorum da buna bağlı olarak bu farklı iki kardeş nasıl hissediyorlar kendilerini?
Evet, yaşadığımız çevreden örnekler verecek olursak aslında örneğin annenin bir çocuğuna diğerinden daha sıcak davranması, daha çok destek olması, okul hayatıyla ilgili, okul yaşamıyla ilgili ona daha çok yardımcı olması veya eve bir bilgisayar alınacak, o çocuğa alınması, bir telefon alınacak, o çocuğa alınması veya bir çocuğa diğerinden daha fazla kontrol uygulanması, daha çok kısıtlama yapılması gibi durumlar aslında günlük hayatta çok çok karşımıza çıkan, farklılaşan yaklaşım durumları olabilir.
Peki çocuklar nasıl hissediyor bu durumda?
Evet. Şöyle aslında literatüre baktığımızda kayrılan çocuk tabii ki de daha olumlu gelişimsel çıktılar elde ediyor. Daha az sosyal uyum problemleri yaşıyor. Fakat kayrılmayan çocukta yani annesinden babasından daha negatif bir yaklaşım hisseden çocukta daha çok sosyal uyum problemleri oluyor, özgüven problemleri oluyor. Daha içselleştirme davranışları, dışsallaştırma problemleri yaşayabiliyor. Yani içselleştirme olarak depresyon, kaygı gibi örnekler verebiliriz. Dışa vurum olarak da daha çok hiperaktivite davranışları, agresyon olarak nitelendirebiliriz. Bu sosyal uyum problemlerini daha çok yaşıyorlar.
Bu çok ilginç aslında değil mi? Yani tek çocuklar haricinde hani kardeşi olan belki çoğu kişi farklı seviyelerde örneklerini belki hissetmiştir büyürken, öyle diyelim. Aslında belki bu bahsettiğimiz içselleştirme, dışsallaştırma problemleri yani ya daha kendine yükleyen yani ben yapamadım değil mi? Ben değersizim, ben böyle olduğum için böyle muamele gördüm diye atıflar yaptığı için belki daha depresif, daha kaygılı olurken işte daha dışsallaştırma problemlerinde işte bizim halk arasında yaramazlık dediğimiz değil mi?
Hiperaktif
diye yani tanımlandı. O tip hareketlerde daha fazla olabiliyor. Ama herhalde şöyle de düşünüyorum hocam. Yani bunun seviyeleri de vardır. Şunu demek istiyorum. Bir ebeveyn bunu çok bariz bir şekilde yapıp belki çocuklara bunu çok direkt biçimde hissettirirken bir diğer ebeveyn aslında böyle bir ayrımcılığı daha az seviyelerde yapıyor olabilir belki. Buradan da biraz ona da geçmek istiyorum. Yani bir ebeveyn bunu niye yapsın? İkisi de kendi çocuğu diye düşünüyorum. Niye ebeveynler çocuklarını ayırırlar?
Hocam aslında yani çocuklara farklı yaklaşım sergilemeleri ebeveynin aslında amaç olarak bir diğerine negatif davranması gibi olarak tanımlayamayabiliriz. Daha duyarlı ebeveynlik davranışı olarak da tanımlayabiliriz. Yani örneğin ben çocuğumun mizacına göre davrandığım zaman bu benim açımdan duyarlı bir ebeveyn davranışı olabilir. Ona daha fazla sıcaklık göstermem örneğin. Mesela negatif duygulanımı yüksek çocuğuma benim daha şefkatli yaklaşıyor olmam aslında onu kayırdığım anlamı taşımayabilir. Dolayısıyla çocukların burada yaptıkları atıflar gerçekten çok önemli. Çocuğa bu davranışın temelini açıklamak, farklı davranıyorsa da anne bunu neden yaptığını çocuklarına uygun dillerle açıklamak veya davranışlarıyla göstermek şeklinde ilettikleri zaman, açık bir iletişim olduğu zaman çocuğun algısı da ona göre şekilleniyor. Örneğin az önce de bahsettiğim gibi içe vurum, dışa vurum problemleri yaşayabiliyorlar ama çocuklar bu farklılaşan yaklaşımı adil olarak algıladıkları zaman bu tarz sosyal uyum problemleri de çok fazla yaşamıyorlar. Tamamen aslında çocuğun algısının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Anne baba neden farklı davranıyor sorusunu aslında bu şekilde yanıtlayabiliriz. Duyarlı davrandıkları için bir farklı yaklaşım olabilir. Fakat bunun çocuk tarafından nasıl algılandığı önemlidir.
Çok güzel, çok güzel hocam. Yani şöyle de diyebilir miyiz o zaman? Yani hani burada konuştuklarımızı özetlemek gerekirse bir biçimde belki bir nedenle daha çok ihtiyacı olan bir çocuk var. İki kardeş çok farklı birbirinden. Mesela konuştuğumuz gibi bir tanesi çok diyelim ki içe dönük ve daha korkulu bir çocuk. Annenin ya da babanın ona ekstra bir şefkat, dikkat, İşte sensitivite değil mi? Duyarlılık, evet, göstermesi aslında Eğer diğer kardeş bunu, aa tabii böyle davranıyorlar çünkü kardeşimin ben daha dışa dönüyorum, hani bana göre daha buna ihtiyacı var gibi algılıyorsa zararlı olmayabiliyor sonuçları gibi algılıyorum.
Evet, yani gerekçelendirebiliyorsa çocuk kardeşine yapılan ve kendisine yapılan bu muameleyi, o zaman çok fazla olumsuz sonuçları olmuyor.
Çok güzel. Aslında belki buradan şu da çıkıyor, bilmiyorum literatürde var mıdır o tip intervention, müdahale çalışmaları vesaire, ama yani her konuda olduğu gibi belki çocuklarla bu konuları da konuşmak ve özel bir ihtiyaç varsa bunu rasyonalize etmek, anlatmak da o zaman o duygusal yükten kurtarıyor da olabilir.
Evet, kesinlikle. Bununla ilgili intervention çalışmalarına çok fazla rastlamadım açıkçası, ama belirli özel ihtiyaçları olan kardeşlerde yapılan çalışmalarda çocukların bu ihtiyaca yönelik olarak annelerinin babalarının farklı yaklaşım da kendilerine yaklaştıklarını düşünüyorlar. Fakat bunu mesela daha çok gerekçelendirebiliyorlar. Örneğin otizmli bir kardeşi varsa onun bu ihtiyacından dolayı annesinin babasının kendisine veya kardeşine farklı davrandığını düşünebiliyorlar ve bu aslında onlar için çok da olumsuz sonuçlar oluşturmuyor. Bunun gibi yine intervention çalışmaları yapılabilir. Herhangi bir özel ihtiyacı olmayan çocuklarda da kardeşe veya kendisine farklı davranılmasının, hatta anneleri de işin içerisine, anneleri babaları da işin içerisine katarak bu davranışların açık iletişimle aslında olumsuz sonuçlarını ortadan kaldırmaya yönelik intervention programları tabii ki de yapılabilir.
Çok güzel. Peki Hürgül Hocam, şunu da merak ediyorum. Yani böyle bir özel ihtiyacı olan bir çocuk yoksa ortada, yani çünkü ne diyelim, biz gelişimcilerin söylediği gibi tipik gelişim spektrumu içinde iki çocuk varsa ya da ikiden fazla çocuk, bir biçimde hala kardeşler arasında bir kayırma gelebiliyor ebeveynler.
Evet.
Bu gerçekten bu tarafı da ilginç çünkü aslında kardeş ilişkilerini de muhtemelen etkiliyor hayat boyu, ama önce şunu sorayım. Peki bu belki kendine göre en azından özel ihtiyacı olan bir çocuk olmadığı halde ebeveynler acaba neden ayırıyor çocuklarını? Yani bu benim de mesela çok düşündüğüm, çevremde gördüğüm bir örüntü. Ama bu durum olduğunda ve özel bir ihtiyaçta olmadığı halde yine de böyle bir durum olduğunda acaba ebeveyn niye böyle bir yola başvuruyor, bunu merak ediyorum. Yani kendine mi mesela birini daha çok benzetiyor, kendine benzediği için mi belki aklıma bunlar geliyor, onu kayırıyor, ya da tam aksine belki kendine benzediği için mi tam aksine diğerini, benzemeyeni kayırıyor. Yani böyle belli faktörler var mı bunu yordayan, onu merak ediyorum.
Evet. Hocam, aslında farklılaşan yaklaşımın belirleyicileri olarak üç ana boyuttan bahsedebiliriz. Birisi çocukların, kardeşlerin demografik özellikleri. Bunun içerisine neler girebilir? Yaşları girebilir. Hangi gelişim düzeyinde oldukları girebilir. Örneğin çocukluk döneminde mi, ergenlik döneminde mi? Onun dışında doğum sırası girebilir. İlk çocuk, ikinci çocuk, üçüncü çocuk. Bunlar aslında farklı yaşayan yaklaşımda önemli demografik özellikler. Onun
bu
dışında
aslında, yani birbirinden farklılığı yaratan aile içinde, değil mi? Kardeşler arasında aslında ailenin kaçıncı çocuğu olarak doğduğumuz çoğu rolümüzü
çok önemli.
Fazla belirliyor, değil mi?
Evet, kesinlikle. Kesinlikle hocam. Yani örneğin büyük çocuklar farklılaşan yaklaşımın oluşturduğu sonuçlara daha duyarlılar. Daha çok hissediyorlar. Aslında çoğu zaman kayrılan da olabiliyorlar. Örneğin çocukluk döneminde yapılan çalışmalarda ilk çocuğun daha çok olumlu bir yaklaşım aldığını görüyoruz. Ergenlik döneminde bu biraz daha değişiyor. Yani ilk çocuk olması olması aslında dönemsel olarak da değişebiliyor. Veya ikinci çocuk olması da aynı şekilde. Dönemsel olarak bu doğum sırası da farklı etkilere sebep olabiliyor. Bunun dışında cinsiyet faktörü çok önemli. Yani kardeşlerin cinsiyetleri, ebeveynlerin cinsiyetleri ve kardeşlerin cinsiyet kombinasyonları. Örneğin kız kız, kız erkek, erkek erkek gibi bu cinsiyet kombinasyonları da çocukların farklılaşan yaklaşıma ne kadar maruz kaldıklarının bir belirleyicisi olabiliyor.
Evet, evet. Aslında bu Çiğdem Kağıtçıbaşı hocanın bir çalışması vardır. Bu Turkish Enrichment Project içinde 70'lerde işte çocuğun değeri olarak baktığımızda, evet. Ve esas Value of Children'da, pardon, o kitap içinde, aynı kitap bu 2007 kitabı içinde, çocukların değeri olarak baktığımızda 70'lerde daha çok mesela bir ailenin olan çocuğu varsa onu daha çok kayırırken, daha bir değer olarak ve geleceğe yatırım olarak görürken, hem finansal yönden hem sosyal yönden, daha sonra özellikle daha şehirli kesimde, değil mi? Yani kız çocuklarının işte duygusal tarafı diyeyim, yani duygusal taraf derken duygusal bir yatırım aracı olarak aslında bir anlamda da.
Evet.
Hatta kız çocuklarının duruma göre, en azından o kayrılmanın bitmesi duruma göre de o tip bir kayrılma olabilmesi durumu da ortaya çıkıyor. Yani biraz belki o anlamda sosyoekonomik statü de burada etki ediyordur.
Evet hocam, kesinlikle. Bahsettiğiniz gibi zaten çalışmalar da bunu gösteriyor. Şu kız çocuğunda ev işlerine dair beklentiler daha fazla oluyor, daha kontrolcü yaklaşılıyor. Erkek çocuğa daha ayrıcalık tanınıyor. Daha az kontrol uygulanıyor. Dolayısıyla çocuğun değeri aslında kardeşler açısından da ortaya benzer şekilde çıkabiliyor. Sosyoekonomik düzeye geldiğimiz zaman sosyoekonomik düzeyi düşük olan ailelerde farklılaşan yaklaşımı daha fazla olduğunu da görüyoruz aslında. Sosyoekonomik düzeyde olası bir belirleyici olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında yine çevresel faktörler ve ebeveynlere dair bazı özellikler de aslında farklılaşan yaklaşımın önemli yordayıcıları. Örneğin ebeveynlerin fiziksel ve psikolojik sağlığı çok önemli. Yapılan bir çalışmadan bahsedebilirim. Bu çalışmada annenin fiziksel ve psikolojik yorgunluğu ve sinirlilik düzeyiyle farklılaşan yaklaşım arasında doğrudan bir ilişki olduğundan bahsediliyor. Yani anne fiziksel ve psikolojik olarak yorgunsa ve onun dışında da daha yüksek düzeyde sinirlilik hali varsa çocuklarına daha farklı yaklaşım sergilebiliyor. Örneğin birine daha kontrolcü davranırken diğerine o kadar kontrolcü davranmayabiliyor. Bunun dışında kaotik ev ortamı da çok önemli bir değişken. Eşler arasındaki memnuniyetsizlik. Yani bunlar zaten aslında ev ortamı ile ilgili bir takım değişkenler. Aile bağlarının güçlü olması, zayıf olması. Bunların hepsi de aslında farklılaşan yaklaşımın bir belirleyicisi olarak karşımıza çıkıyor. Kaotik ev ortamı fazlaysa, eşler arasındaki memnuniyetsizlik fazlaysa, çocuklar kardeşlerine kıyasla kendilerine daha farklı davrandıklarını rapor edebiliyorlar.
Çok ilginç gerçekten Hürgül Hocam. Şimdi bütün bu bahsettiklerimizden bence önemli olan birkaç şey var. Hakikaten mesela şey çok önemli, kaotik ev ortamı konuştuğumuz gibi. Yani evde belki işte bir dirliğin, düzenin diyeceğim en basit kavramlar olarak olmaması, aradığı şeyi aradığı yerde bulamaması, değil mi? Bu tip şeyler aslında başka şeylerin de göstergesi oluyor. Belki işte dediğim gibi bu sosyoekonomik statüyle de bağlantılı başka şeyle de. Ama daha da önemlisi, bu konuştuklarımızdan benim ilgimi çeken hocam, annenin babanın da tabii psikolojik sağlığı. Yani belki burada şunu da belirtmek gerekir. Geçen programda Yağmur Ar Hoca'yla konuşmuştuk. Mesela narsistik eğilimi olan anne babalarda birden çok çocuk olduğu zaman birini kayırma da çok görülen bir özellik. Çünkü onu biraz bir kontrol yolu olarak kullanmayı da sağlıyor. Diğer çocuğun üstünde ya da birbirine karşı iki kardeşi bazı durumlarda hatta kışkırtma. Yani bu kısım da önemli. Ama tabii bunların ötesinde biliyoruz ki şimdi anne babanın kim olduğu, ne yaptığı kadar başta da konuştuk. Çocuğun algısı inanılmaz özel, yani önemli. Ve tabii çocuğun özellikleri. Belki hocam biraz bundan bahsedebiliriz. Yani çocukların özelliklerinin bu kardeş kayırma meselesinde ya da ilk başta konuştuğumuz şeyle, terminolojiyle ebeveynin farklılaşan yaklaşımından kim etkilenir, kim etkilenmez ya da nasıl etkilenir meselesinde nasıl etkileri var? Bunu sorabilirim.
Evet, hocam bahsettiğiniz gibi aslında evle ilgili çevresel faktörlerin veya ebeveyne dair faktörlerin yanında aslında çocukların bazı özellikleri de farklılaşan yaklaşımın önemli belirleyicilerinden. Bununla ilgili en çok çalışılan konu kardeşlerin, çocukların mizaçları ve en çok da olumsuz duygulanımdan bahsediliyor. Olumsuz duygulanımla farklılaşan yaklaşım arasında çok ciddi bir ilişki var. Örneğin kardeşlerden birinin olumsuz duygulanımı daha yüksekse bu durumda anne veya baba çocuklarına daha farklı davranabiliyorlar. Tedine de benzer şekilde olumsuz duygulanımın çocukların algıladığı farklılaşan yaklaşımla ilişkisi çıktı. Hatta bu mizaç özelliğinin önemini şu şekilde de bahsedebilirim. Anneye ait faktörlerin bulunduğu durumda dahi kardeşlerin olumsuz duygulanımı çok önemli bir faktör olarak ortaya çıkıyor. Olumsuz duygulanımı yüksek olan kardeşlerde anne o çocuğa kardeşine kıyasla daha negatif davranıyor. Evet. Bunun aksine olumsuz duygulanımı daha az olan kardeşe de daha pozitif davranıyor.
Evet, çok çok ilginç gerçekten. Yani aslında düşününce Nurigül Hocam, yani tabii ki de bu bir ebeveynlik sorumluluğu. Ebeveynin sorumluluğunda yani nasıl davrandığı ve nasıl davranması gerektiği. Ama şu da bir ilginç bir gerçek. Mesela bu bana şunu hatırlattı. İhmal istismar literatürüne baktığımızda mesela çok benzer bir örüntü var biliyor musunuz? Mizaç özelliklerinde negatif duygulanımı daha fazla olan çocuklar özellikle istismara daha açık olan çocuklar ebeveynleri tarafında. İlginç bir biçimde bu.
Çok paralel.
Evet. Yani ebeveynlerdeki belki ne diyelim yani bu şey değil tabii, kurbanı suçlama değil. Özellikle başta onu belirttim çünkü yani çocuk çocuktur ve yetişkinin görevidir nasıl ona davranacağı. Ama ilginç bir biçimde daha tahammülü az olan, öyle diyebiliriz belki özellikle, daha belki duyarlılığı daha düşük olan ebeveynleri çok daha bu konuda irite eden bir mizaç özelliği olarak da belki ortaya çıkıyor değil mi çocuklardaki bu negatif duygulanım?
Evet, evet, olabilir. Olumsuz duygulanımı yüksek olan çocukların ebeveynleri bu özellik dolayısıyla farklı yaklaşım gösteriyor olabilirler. Ya da bu çocuklar olumsuz duygulanımı yüksek oldukları için annelerinin kendilerine ve kardeşlerine farklı davrandığını da düşünüyor olabilir. Yani bu mizaç özelliğinin aslında iki yönlü etkisine de bakabiliriz. Bunun dışında çocukların özellikleri olarak algısal hassasiyetten de bahsedebiliriz aslında. Algısal hassasiyet çocuğun etrafındaki en ufak değişiklikleri, en ufak farklılıkları dahi algılayabilmesi olarak tanımlanabilir.
Burada belki şöyle araya girebilirim. Yani örnek olarak benim çok sevdiğim bir örnek o. Mesela işte en ufak bir değişikliği, ışıktaki, odanın işte sıcaklığındaki farklı değişikliklerin farkına varmak da olabilir. Ama şu tip bir şey de olabilir. Yani O kadar algısal hassasiyeti yüksek ki hem sosyal ilişkilerde ya da fiziksel olan mesela işte yemek yiyor, bezelye pilava değdi. Onu bile, o küçük farkları bile anında fark edip bir şey farklı olunca, değil mi? Ona göre de tepki veriyor. Böyle bir tarafı da var.
Evet, daha etrafındaki şeylerin daha çok farkında. Dolayısıyla yine algısal hassasiyet yüksek olan kardeşlerin farklılaşan yaklaşımı da daha çok fark edebileceklerini aslında düşünüyorum. Fakat bununla ilgili tezimdeki sonuçlar biraz şaşırtıcıydı. Büyük kardeşlerle algısal hassasiyetle farklılaşan yaklaşım arasında bir ilişki çıkmazken küçük kardeşlerde algısal hassasiyetin yüksek olduğu durumlarda farklılaşan yaklaşımın daha az olduğunu görüyoruz. Bu sonuç çok ilginçti bizim açımızdan ve yorumlaması da biraz zordu. Fakat algısal hassasiyetin aslında şöyle de bir özelliği var. Az önce de bahsettik. Algısal hassasiyette farklılıkları çok çabuk fark edebiliyor. Fakat aynı zamanda annenin, babanın bu yaklaşımı neden yaptığını da fark ediyor olabilirler. Dolayısıyla bunu farklılaşan bir yaklaşım olarak görmüyor da olabilir çocuk. Yani o gerekçelendirmeyi anne birebir söylemese dahi, anne neden farklı davrandığı ile ilgili çok fazla hani göstermese dahi, en ufak şeyleri o çocuklar algılayıp bunu farklılaşan yaklaşım olarak göstermiyor olabilirler.
Çok güzel, çok ilginç gerçekten hocam. Yani şu tarafı da var aslında, onları düşündüm şimdi konuşurken. Bir açıdan da belki algısal hassasiyet sosyal alanda bu theory of mind dediğimiz zihin kuramıyla da bağıntılı olabilir. Yani karşıdakinin niyetini okuma, yani bu bununla da herhalde bağlantılı. Hem yani sosyal zekası yüksek diye kullanılır ya halk arasında mesela. Ya da İngilizce'de odayı okumak denir, reading the room. Yani öyle bir özelliği olduğu zaman belki o atıfları kendi içinde daha sağlıklı ve başkalarının da niyetlerini daha iyi okuyarak yerli yerinde, yani şimdi konuştuğumuz gibi oturtuyor. O yüzden de o argümanları kendi kendine çıkarttığı için de kötü etkilenmiyor. Yani bir biçimde en azından algısı
yönünde okuyor. Evet, muhtemelen.
Çok ilginç gerçekten. Evet. Peki şu var mı merak ediyorum literatürde, bu benim uzmanlık alanım değil, o yüzden soruyorum. Yani iki kardeş ya da işte dört kardeş, ne bileyim, çok daha kalabalık aileler, yani çocuk sayısı arttıkça bu olasılık artıyor mu, yoksa böyle bir tamamen ebeveyn ya da çocuğun kim olduğuna mı bağlı? Böyle bir çocukların sayısının fazla olduğu ailelerde işte çocuk kayırma ya da işte ayırma diyelim hatta o anlamda, daha mı çok görülüyor?
Evet. Aslında bahsetmem gerekiyordu ama unuttum hocam. Evdeki kişi sayısı gerçekten çok önemli. Evdeki kişi sayısı arttıkça farklılaşan yaklaşımın da arttığını görüyoruz. O da önemli bir demografik özelliklerden birisi. Daha az kişiden oluşan çekirdek ailelerde farklılaşan yaklaşım daha az oluyor. Fakat kişi sayısı arttıkça bu olasılık da benzer şekilde artıyor.
Aslında o da tabii çok, yani o yönde tahminde bulundum. Zira mesela aile sistemi teorisini düşünüyorum hocam. Tüm parçaların toplamından büyüktür bakış açısı çerçevesinde. Hakikaten ailede bir bireyde bile olan en ufak bir değişimin bütün bireyleri nasıl etkilediğini zincirleme olarak düşününce, tabii ki de kişi sayısı arttıkça o ikililer, üçlüler, dörtlüler çok daha farklı farklı boyutlarda, farklı biçimde de etkileniyor. Ve tabii kalabalık grupları idare etmek de daha zor. Belki anne babalarda da belirli şeyleri ortaya çıkartıyor bu kadar hani kalabalık bir ailenin olması. Yani kayırma gibi. Çok ilginç gerçekten. Peki Hürgül Hocam, son olarak, belki çok çabuk akıyor zaman, yavaş yavaş bağlıyorum. Eminim dinleyicilerden mesela ebeveyn olan ve iki ya da üç çocuğu olup acaba işte farklı davranıyor muyum iki çocuğuma ya da bu üç çocuğuma birbirlerinden farklı davranıyor muyum diye düşünen, ki bunu düşünüyorsa daha duyarlı bir ebeveyndir, değil mi? Yani öyle anne babalarda vardır diye de düşünüyorum. Belki tavsiye vermek gerekse ne tavsiye verebiliriz anne babalara?
Anne babalara aslında konuşmamın başından da söylediğim gibi açık bir iletişim kurmalarını. Farklılaşan yaklaşım aslında bu işin doğasında, yani iki kardeşe benzer, her şekilde benzer davranmak çok da mümkün değil. Bu herkes için çok efor gerektiren bir şey. Ama bu yaklaşımları gerekçelendirmeyi, olabildiğince eşit olup adil davran, eşitlik de değil aslında, biraz da adil davranılması. Bununla ilgili birbirleriyle konuşabilmeleri, hem ebeveynlerin birbirleriyle hem de çocuklarıyla konuşabilmeleri çok önemli. Açıklamak önemli hocam. Yani rasyonalize etmek çok önemli yapılan davranışı. Bu arada bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Çocuğun sosyal uyumlarını ne kadar etkilediğinden bahsettik. Fakat kardeş ilişkilerini de aynı zamanda etkiliyor. Buna da özellikle değinmek istiyorum. Sizin az önce de bahsettiğiniz gibi aile sistemleri teorisinde de bahsedilen alt sistemler arasındaki ilişkiler diğer alt sistemleri etkileyebiliyor. Dolayısıyla annenin çocuğuyla ilişkisi, kardeşine kıyasla çocuğuyla ilişkisi, aynı zamanda çocuğun kardeşiyle olan ilişkisini de çok etkileyebiliyor. Yani annesinden daha negatif bir yaklaşım gören, daha kontrolcü, daha disipline edici, daha cezalandırıcı, daha kısıtlayıcı bir davranış örüntüsü gören çocuklar, kardeşleriyle daha olumsuz bir kardeş ilişkisi gösteriyorlar. Daha çok çatışma oluyor. Bunun aksine de kendisine, yani tabiri caizse daha çok kaydılan çocuk, kardeşiyle ilişkisinde daha pozitif, daha sıcak olduğunu aslında söylüyor bize. Bunu da eklemek istiyorum. Ve en son hocam, çok sevdiğim de bir söz var. Lilo ve Stitch filminden. Aile kimsenin geride bırakılmaması veya unutulmaması demektir. Bunu da sana eklemek istiyorum. Yani evet, eşit davranmak mümkün olmayabilir. Farklılaşan yaklaşım belki bu işin doğasındadır. Kardeşler çoğunlukla eşit davranıldığını düşünseler de bizim için o kalan az bir kısım dahi olsa onların uyumu, onların kendilerini o ailenin bir parçası gibi hissetmeleri çok önemli.
Harika. Çok teşekkür ederim Huri Gül Hocam. Harika bir program oldu. Bence özellikle birden çok çocuğu olan ebeveynler de çok yararlanacaklar diye düşünüyorum. Çok çok teşekkür ederim.
Ben de çok teşekkür ederim hocam, davet ettiğiniz için. Çok sağ olun.